İstanbul Sohbeti'nde yine sizlerle birlikteyiz. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bir yandan yemek konuşuyoruz, bir yandan da yemek tariflerine bakıyoruz aslında. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerini haftalardır konuşuyoruz. Bir türlü bitiremedik.
Bitiremedik. Şimdi bu hafta dedik tatlılarla o sözü bitirelim.
Hı hı.
Ondan sonra buna bağlı başka konulara geçelim. Tatlı yemeğin hatimesidir. Tatlısız sofra olmaz. Hı hı. Her ne kadar şimdi sağlıkçılar, doktorlar, diyetisyenler tatlı ve tatlıya benzer diğer gıdalardan biraz uzak durulmasını tavsiye ediyorlarsa
şekeri
da...
Şekeri sevmiyorlar şimdi
şeker,
doktorlar.
Şeker, tuz ve unu fazla sevmiyorlar.
Hı hı.
Ama yine de tabii sofra demek tatlı demek. Tatlısız olmuyor. Hatta işte baklava için söylenen bir söz var. Onu diğer tatlılara da teşmil etmek mümkün. Çok yedim artık demiş, yiyemem baklava gelince. O da demiş ki baklava sofranın efendisidir. Nasıl ki bir meclise üst düzey, hatırlı, sevilen, muteber birisi girince herkes ayağa kalkar, ona bir yer verir.
Hı hı.
Meclis ne kadar dolu olursa olsun ona bir yer bulunur.
Hı hı.
Midede de baklava ve buna bağlı olarak biz kıyas ediyoruz tatlıya yer bulunur. Bu tatlılar Osmanlı sofrasının, Osmanlı mutfağının da zenginlikleriydi.
Hı hı.
Hamur işi tatlılar, süt tatlıları ve diğer orijinal tatlılar.
Hı hı.
Ve tatlısız bir sofra düşünülemezdi. Klasik devirde tatlının sofranın ortasında geldiğini,
hı hı.
Çünkü daha önce de söylemiştik, tatlıyla tuzunun birbirini nötrleştirme durumu vardı ve bu iştahı açar. Böyle bir imkan var.
Hı hı.
Sofranın ortasında gelir ama hafif bir tatlı gelir. Arkasından, yemeğin arkasından yine bir tatlı verilir. Yani iki tatlı
servis olur. Tek midir bu tatlı, yoksa bir tatlı tabağı gibi şimdilerde moda olan bir tatlı tabağı gibi midir?
Yani çeşit çeşit tatlılar.
Hı hı.
Hayır. Yani Osmanlı mutfağında birbirinden farklı tatlılar aynı anda aynı tabakta verilmez.
Hmm.
Çünkü bunların lezzetleri birbirinden farklıdır. Bir arada birkaç tatlıyı yemek o tatlının hakiki lezzetini almaya insanı imkansız kılar, engeller.
Hmm.
Ama hafif ve ağır tatlılar mesela zerde veriliyorsa diğerinde baklava verilir. Yani hafif bir tatlı verilir. Bir süt tatlısı veriliyorsa ki süt tatlıları fazla yaygın değildi. Bize de, daha önce de söylemiştik, Rumeli'den geldi. Rumelilerin mandıracılığıyla geldi. Ve süt tatlıları yemek tamamlayıcısı olarak değil, hususi bir zevk, bir keyif veya hastaya hani hastanın malum kuvvetlenmesi tedricen olur. Birden ona yüksek gıdalar verilmez, hafif gıdalar verilir. Süt tatlıları da hem besleyicidir hem fazla ağır değildir. Daha ziyade hastalar için çok tercih edilen sütlaç ve buna benzer sütlü tatlılar verilirdi. Esas tatlı hamur işi tatlılarıdır. Efendim şekerparesinden revanesine kadar, baklavasından kadayıfına kadar ve her birisinin yeri vardır. Lokması, efendim vezir parmağı, şimdi pek çoğu artık sofrada kalbura bastı, pek çoğu artık sofralardan çekilen, çok kimsenin ismini dahi duymadığı tatlılar. Bu arada zerdeler, elmasiyeler, aşureler, çok kimsenin bildiği fakat yapılması zor olan tatlılar var. Fakat şurası bir gerçekti ki tatlı yemeği gösteren bir unsurdur ve umumiyetle de yemek onun da bittiği için yemeğin mührüdür.
Ve en çok akılda kalanıdır zannediyorum.
Akılda
en
kalanıdır.
Son yendiği için
evet.
Belki de.
Ve de mesela bir tatlı olmasın, sofra ne kadar zengin olursa olsun bir tatlı bile yoktu denir.
Hı-hı.
Onun için vaka ziyafetlerde de umumiyetle tatlı ihmal edilir. Yani yemeğe ehemmiyet verilir. Hı-hı. Tatlı ikinci planda kalır. Bundan dolayı ben mesela çok rastladım. Çok dört dörtlük bir ziyafet fakat tatlı ikinci planda kalmış.
Zayıf kalmış.
Yani bayağı ikinci planda kalmış. Yani belli ki ustanın elinden çıkmamış, ihmal edilmiş.
Hmm.
Veya diğer yemeklere verilen itinanın onda bir ona gösterilmemiş. Bir de şunlar alakalıdır. Yemeği yapan veya ziyafet sahibinin beğenileri yemekte çok önemlidir. Bazıları tatlı sevmez.
Hmm.
Tatlı sevmediği için sofrada, ziyafetlerinde de tatlıya ehemmiyet vermez. Ben bunları yaşadım. Tanıdığım için insanları biliyorum. Mesela dikkatini çekenlere dedim bu ev sahibi tatlıyı sevmez. Tatlı sevmediği için bakın sofrası. Tatlısı da bir şeye yaramıyor. Yani ona o kadar ehemmiyet vermemiş.
Hı hı.
Ya dışarıdan alır hazır bir tatlı. Yani yapmak istemez. Hı hı. Sevmediği bir şeyi yapmak
zaman
istemez.
Zaman ayırmak istemez. Ama
tabii o zaman da nazarlık oluyor işte. Hı hı. Ev sahibinin kalbi kırılırsa ziyafet kabul olurmuş. Vaka o farkında mı değil o da aynı mesele.
Hı hı.
Farkında varırsa belki ziyafetin kabulüne sebep olur ama dediğim gibi tatlı biraz ziyafet sahibiyle alakalı. Seven birisi ise bakıyorsunuz tatlısı yemeklerini de geçiyor. O letafeti, o şeysi ve orijinal tatlılar yapıyor. Her şeye dikkat ediyor.
Eskiden her akşam tatlı yenir miydi? Yani normal sıradan bir evde her akşam mutlaka tatlı olur muydu?
Hayır, o da mesela günümüzde çok değişti. vaktiyle tatlı çok kıymetliydi. Ve her zaman bulunmazdı. Çünkü şeker çok kıymetliydi. Yani günümüzdeki kadar kolay üretilmiyordu. Çok zor üretiliyordu. Ve herkesin kolayca bulabildiği şey değildi. Orta halli ve fakirler şeker yerine pekmez, bal vesaire kullanırlardı. Belki daha faydalı, evet, ve daha
isabetli olmuş.
İsabetlidir ama tabii onun da kendine has tadı olduğu için şekerin, şekerle elde edilen neticeye onunla elde edilen
görüntü de farklı
oluyor. Mümkün değil. Şeker az bulunduğu için ve herkes şeker temin edemediği için tatlı, helva, bu çok kolay yenilen şeyler değildi. Hatta eski kitaplarda mesela erkeklere tavsiyelerde bulunulurken bir erkek ne yapıp yapıp haftada bir kere olsun hanımına tatlı yedirmelidir diyor. Yani o kadar kıymetli bahrum bırakmamalıdır. Bir kere olsun tatlı yedirmelidir. Hatta insanlara iyilikler tavsiye edilirken fakirlere tatlı yedirmek, çocuklara tatlı yedirmek, insanlara tatlı yedirmek tavsiye ediliyor. Buradan anlıyoruz ki tatlı zor bulunan bir şey.
Şimdiki gibi bir gofret ya da bir çikolata parçası
değil.
Bile.
Hatta mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebu Yusuf, o zaman küçük bir çocuk, fakir bir aile, babası vefat etmiş, annesi onu terzi çırağına vermiş fakat o ilme meraklı. Devamlı hocasının yanına geliyor, ders okuyor. Bir gün annesi takip ediyor, bu çocuk nereye gidiyor diye. Oo, bakıyor ki işte değil. Gitmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife ile ders çalışıyor. İçeri geliyor, diyor ki ya Ebu Hanife diyor, size benim hürmetim sonsuz. Fakat bilin ki ben dul bir kadınım. Bu çocuktan başka çocuğum yok. Babası öldü ve biz bunun çalışmasına muhtacız. Siz bunu böyle meşgul ediyorsunuz. Bu çocuk işten geri kalıyor. İşten geri kalınca da biz sıkıntı çekeriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, hanımefendi diyor, bil ki çocuğum benim yanımda tereyağı, faluzeç yemeği öğreniyor. Tereyağlı fıstık ezmesine faluzeç denir. Bunu öğreniyor. Sen git, bundan sonra o işten ne kadar para kazanıyorsa o kadar parayı ben sana vereceğim. Yeter ki bu çocuk benim yanımda ders okusun. Bu çocuk çok istidatlı, çok kabiliyetli diyor. Hakikaten çocuk İmam-ı Azam'ın yanında ders görüyor ve bir daha terzi dükkanına gitmiyor. Şimdi yıllar sonra, epey bir zaman sonra İmam Ebu Yusuf büyüyor, büyük bir hukukçu oluyor, hakim oluyor ve zamanın halifesi Harun Reşit, meşhur Abbasi halifesi Harun Reşit, kendisini baş hakim yapıyor. Kadül Kudat deniyordu o zaman, baş hakim. Ve yanından hiç ayırmıyor. Bir gün bir ziyafet söz konusu oluyor. Ziyafette sadece baş başalar halifeyle. Yani o kadar itibarlı birisi ki halifeyle baş başa yemek yiyor. Sofraya tereyağlı fıstık ezmesi geliyor. O kadar kıymetli bir yemekmiş ki, buyurun efendim diyor, sizin için hazırlattım. Her zaman bulunmaz diyor halife. İmam Ebu Yusuf'un önüne koyuyor tereyağlı fıstık ezmesini. Ve İmam Ebu Yusuf önce tebessüm ediyor, sonra gözleri yaşarıyor. Hocamın sözünü hatırladım, yıllar önce bugünü görmüş diyor. Yani bir gün benim halifenin yanında çok üst bir mevkiye geleceğimi, bunu yiyeceğimi görmüş. O şekilde ifade etmiş. Şimdi ben bunu niye anlattım? Hem bir menkıbe hem de tereyağlı fıstık ezmesi hakikaten lezzetli bir şeydir. O zaman ne kadar kıymetliymiş ki bu menkıbede ön plana çıkmış. Sorduğunuz tatlı yenir miydi? Çok yenmezdi. Zenginler dahi olsa tatlıyı fazla yiyemezlerdi. Tatlı onun içindir ki belli günlere inhisar etmiş. Bayramlarda baklava, düğünlerde kadayıf, Muharrem ayında aşure, ölümlerde helva, kandillerde lokma, Ramazan ayında güllaç, askerlere zerde. Yani bunlar hep belli, sanki böyle güzel günlere, mesela,
saklanmış,
tabii,
güzel
mesela kandillerde insanlara tatlı yapılıp gönderiliyor. Yani kandilin hatırı için bayram. Demek ki tatlı az yeniyordu, fazla yenmiyordu. Belki de isabetli bir şey bu. İnsanların daha sağlıklı olmaları ve vücut formlarını muhafaza etmeleri için elverişli.
Ve fakat, özlenmesi anlamına da geliyor.
Fakat tabii tatlı özleniyor ve ondan dolayı da çok kıymetli oluyor. Eskiden mesela çocuklar kendilerine şeker verirdi ama çok memnun olurdu. Şeker de kıymetliydi çünkü.
Şimdilerde ama maalesef.
Şimdi öyle değil. Çocuklar şimdi çikolataya bile dönüp bakmıyorlar. Çocuklar doymuş durumda. Yani eskiden bir, şimdi mesela eskiden çocuklara bir iş yaptırıldığı zaman bir başkasının çocuğuna, bu dinen uygun görülmediği için karşılığında mutlaka bir şey verilmesi lazım. Bir ekmek dayı aldırsanız komşunun çocuğuna, annesi babasının izni yoksa bu hak geçer. İnsanlar buna mani olmak için anne babasının izin vereceği çocuklara böyle bir iş yaptırırlar. Ufak bir iş tabii. Çeşmeden su getirmek veya ekmek aldırmak gibi. Karşılığında da çocuğa bir şey verirlerdi. Şimdi zengin birinin çocuğuna para vermektense şeker vermek. Mutlaka şeker verirlerdi.
Çocuklar yani sevdiği bir şey zaten.
Karşı çocuklar da çok severlerdi şekeri. Yaptığı işin de karşılığını yani ücretle yaptırmış oluyor onu. Hak geçmiyor. Onun için ama tatlı şimdi artık çok yaygın. Çok kimse de tatlıyı önemsemiyor, sevmiyor. Hatta belli tatlıcılar vardı şehrin dışında, evlerin dışında ve sadece tatlı muhallebi yaparsa. Bunlara gider o da yerlerdi. Evlerde fazla tatlıya rastlanmazdı.
Saray tabii pek çok zevkin en zarif olduğu yer. Evet. Pek çok tatlıya da isim sahipliği yapmış, isim vermiş. Saray sarması bunlardan
her biri. Her tatlının bir saray versiyonu vardır. Mesela saray sarması, saray baklavası, helva-i hakani. Her birinin, yani bütün bildiğimiz bütün tatlıların saray lokması farklıdır. Hı. Her birinin sarayda, ben yemek tariflerini anlamam. Hı. Fakat bunların arasındaki farkı anlamak için tariflerini araştırdım. Ufak tefek farklılıklar var. Mesela birinde pirinç unu var. Pirinç unu da mesela eskiden zor bulunan bir şeydi. Ha, anladın mı bunun farkı? Mesela helva-i hakani nişasta var. Diğerlerinde nişasta yok. Hı. Yani farklı kılan bir şey var.
Daha ince oluyor belki daha
tabii emek vardır. Daha çok veriliyor. Yufkaların daha ince olması, kırılmaması temin ediliyor. Malzeme daha güzel, kaliteli konuyor. Elbette bu fark var. Ufak tefek nüanslar da var bu tatlıların arasında. Fakat her bir tatlının, yani lokma ki basit bir tatlıdır. Bakın basit de değil. Lokma basit gelir ama dökmek çok zordur. Lokma dökmeye çalışırsınız tulumba tatlısına benzer. Tulumba tatlısı yapmaya kalkarsınız lokmaya benzer. Yani onu oturtmak da...
Şimdi dinleyenler arasında fark varmış gibi diyeceklerdir evet. Size. Pek çok kişi artık arada fark olmadığını
düşünüyor. Fark vardır. Yani fark vardır tabii de yapmak zordur. Yani ben böyle kolay...
Daha yumuşak bir hamuru var. Daha cilt
evet,
bir hamuru var.
Kolay deyip geçtim ama öyle değil tabii ki. Yani onu oturtmak, birbirine yakıştırmak zordur. Yani o usturuplu tulumba tatlısı da çok zordur. Yani onu da çok kolay zannederler. Onun o kalıbını dökmesi, hususi kalıbı var zaten. O kalıbı olmasından eskiden onu hususi bezlerle, kalıplarla yapmaya çalışırlardı. Bin bir zahmetle. Şimdi hususi kalıpları var. Buna rağmen o şeyi tutturmak çok zordur. Tulumba tatlısının hamurunu tutturmak. Her tatlı da öyledir. Bir de tatlı öyle bir şeydir ki eğer o tatlı da en ufak bir şey ihmal ederseniz o tatlı olmaktan çıkar.
Başka bir tatlı olur
veya yenmez hale gelir. Yani canım bunu da yiyelim yok olmuyor. Mesela tatsız bir tatlı yenmez. Ha tuzsuz bir yemek yenir. Yağsız bir yemek yenir. Biraz yağ kızdırırsınız. Veya bir üzerine bir tuz eklersiniz. Bir sarımsaklı bir sos
formül
yaparak
bulunur.
Formül bularak onu yenecek hale getirebilirsiniz. Fakat tatlı öyle değil. Tatlıda en ufak bir hata, malzemesindeki en ufak bir sıkıntı tatlıyı yenecek halden çıkarır. Ya başka bir tatlıya dönüşür dediğim gibi veya o yenmekten çıkar. Yani şekerinin az olduğunu düşünün, nişastasının fazla olduğunu düşünün, ununun fazla olduğunu düşünün veya içine konan koku verici unsurların fazla olduğunu düşünün. O tatlıyı yenilecek halden çıkartır. Mümkün değil yenmez. Onun için tatlıyı yapmak bir ustalıktır.
Evet.
Her baba yiğitin harcı değildir.
Özellikle evlerde yapıldığı zaman herhalde bazı zor tatlılar tüm ev halkının katılımıyla hatta böyle mahallelerde...
Tabii mahalleli salma yapılır. Yani bu mantı yapmak gibidir. Hı-hı. Mahalleli belli zor tatlılarda özellikle baklava, kadayıf gibi tatlılarda. Kadayıfta ne var diyorsunuz? Şimdi kadayıf tel halde satılıyor. Hı-hı. Eskiden o kadayıf o hale getiriliyordu. Yufka açılıp özel kadayıf makaslarıyla kesilerek tel kadayıf haline getiriliyor. Düşünebiliyor musunuz?
Bir de yine Osmanlı'dan yastık kadayıf deyince aklıma geldi. O da mesela şimdilerde artık pişmiyor.
Yok o da yok. Ya, ancak bazı yufkacılarda yastık kadayıf satılıyor. O da unutuldu.
Pişmesi de çok farklı ve günler süren bir tatlı. Tabii, o yüzden de yani, o kadar vaktimiz yok.
Girmiyor kimse o zahmete. Haklı olarak şimdiki insanlar zahmetli şeylerden kaçıyor. O lezzetten de feragat ediyor. Yemeyeyim ben onu, tek yapmayayım diyor. Alternatifleri şimdi çıktı ama o evde yapılanları karşılamıyor. En güzel baklavacının baklavası bile ev baklavasını karşılamaz. Ayrı bir tatlı hüviyetindedir.
Ben sözünüzü kesin.
Zamanla da unutuyor insanlar o lezzeti ve aramıyor.
Tabii. Yani tattığınız, bildiğiniz bir şey bile yapmaktan vazgeçebilecek kadar soğuyabiliyorsanız hiç bilmeyen birisinin yapmasından...
Tabii mümkün değil. Su böreğinden güzel bir börek yoktur. Fakat su böreği unutuldu. Neden? Yapması son derece zordur.
Zor. Tel kadayıfı anlatıyordunuz. Ben araya başka bir
soru... İşte tel kadayıf bile... Kadayıftır. Bunda ne var dersiniz? Hı-hı. Kadınlar toplanırlar. Özel kadayıf makaslarıyla saatlerce, belki günlerce uğraşıp kadayıf keserler. Siz de, şimdi eskiden kadayıf, şimdiki küçücük bir tepsi yapılmıyor ki. Hı-hı. Her evde, en basit evde bile 15-20 kişi var zaten. 15-20 kişi gelenleri düşünün. Yani bu kadayıf tepsilerle yapılıyor. Ve de evde pişmeyecek bu. Hazırlanacak, mahalle fırına birisi götürecek. Hı-hı. Orada pişecek, gelecek, şerbeti dökülecek. Yani bunlar hep bir iştir. Hı-hı. Onun için dediğiniz gibi mahalleli veya evin yakınları, akrabaları bir araya gelerek kadayıfı keserler.
Küçük bir ara verelim. Ardından da İstanbul'dan uzaklaştıkça bu yemekler ne kadar farklılaşıyor? Hele hele kuvvetli yemek yenmesi gereken durumlarda nasıl bir formül bulunuyordu? Bunu konuşalım. Müzik açan Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz da İstanbul dışına çıkalım dedik ama bu bir gezi değil, bir zorunlu seyahat.
Tabii. Sefer.
Evet.
Seferde binlerce kişi bir yerden bir yere yer değiştiriyor.
Hı hı.
Ve gittikleri yere de turistik seyahat için gitmiyorlar. Sizin dediğiniz gibi veya keşif için gitmiyorlar. Savaş için gidiyorlar.
Hı hı. Güçlü olmaları lazım.
Fakat şunu, öncelikle şunu söyleyeyim ki Osmanlı ordusunun özelliği şuydu. Ordu bir yerden çıkıp uzak yerlere o haliyle gitmiyor. Ordunun nüvesi padişah ve padişah maiyeti olan özel muhafızlar. Yani yeniçeriler çıkar.
Hı hı.
Yol boyu orduya katılacak birlikler önceden belirlenir.
Hı hı.
Ve yol boyu o birlikler önceden koordinasyonu sağlayıp birleşir ve orduyu beklerler. Ve orduya katılırlar o yolda. Hı. Umumiyetle sefer mahalline yakın yerlerdeki ordulara haber gönderilir.
Viyana seferi diyelim ki.
Viyana'ya mesela tutup da buradan asker gitmez.
Hı hı.
Viyana'ya buradan padişah ve maiyeti çıkar.
Bu mahiyet kaç kişidir?
Şimdi ilk zamanlar çok azdı. 350-400 kişilik bir asker. Bir o kadar da subaylardı, devlet adamlarıydı derseniz bir kişi çıkar. Kime haber verilir? Viyana'ya yakın yerlerdeki birliklere.
Onlara güvenilir midir peki bu sistem?
Tabii. Yürümüş yıllarca. Ordu çıkar, yol boyu iltihaklarla büyür. Viyana'ya gittiğinde büyük 100 bin kişilik bir ordu olur mesela.
O 100 bin kişi İstanbul'dan
mümkün değil zaten. Almaz. Çok zor o. Hı-hı. Çok zor ve zahmetli ve masraflı.
Hı-hı.
İşte öyle düzen kurulmuş. Tımar düzeni öyledir.
Hı-hı.
Tımarlı sipahiler
köylerime katılıyor.
Tımarlı sipahiler mesela köylerde birkaç köyün tımarı kendisine verilmiş subaylardır. Tımar şu demek, köyün vergisini toplayacak, arazi devletin çünkü.
Hı-hı.
Toplayacak. Karşılığında devlete asker besleyecek.
Ya tabii belki o bölgenin de güvenliğini sağlayacak.
Tabii o da var. Vergisini toplama, güvenliğini sağlama. Eğer orası bir boğazsa o geçitlerin rahatça kervanların geçmesini sağlayacak o işi var. Tımarlı sipahinin. 3 asker, 5 asker kaç tane besliyorsa 10 tane tımarlı sipahi her biri 5 asker besliyorsa 50 asker demektir. 100 tanesi 500 demektir. Bunlar birleşirler. Böyle bir kumanda sistemi kurulmuştur. Köyler, kasabalar, nahiyeler, kasabalar, şehirler, vilayetler.
Büyük bir ırmağın oluşması gibi,
evet,
değil mi?
Derelerin gelip bir ırmak teşkil etmesi gibi. Vilayette ordu alay beyinin bayrağı altında bir ordu, bir alay bekler.
Bunlar arada kendi eğitimlerini yaparlar.
Tabii normal zamanlarda o beslediği askerlerin eğitimini yaptırır. Onun atı, kılıcı, zırh hep Smarlı Sipahi'ye aittir. Hepsi hazır, hı-hı, beklerler savaşa gitmek üzere. Hı-hı. Haber kendilerine geldiği zaman posta Tatarları haber getirirler önceden. Bu posta Tatarları bir afet, vazifeleri bu. Belli menzillerde atlar var. Çok olağanüstü yetkileri var. Efendim şeyden çıkarlar İstanbul'dan. Son sürat atlarla menzil yerine. Hemen orada atı değiştirir. Devam hiç uyumadan ve atın üstünde uyuyarak hiçbir yerde kalmadan konunun acelesine göre tabii çok kısa bir sürede İstanbul'dan Yemen'e, Viyana'ya, Fas'a haber götürür. Ve bundan önceden haberi götürürler.
Hı hı.
Mektup varsa mektubu bildirirler. Başka haberleşme teknikleri de var. Kaleden kaleye ok atmak, ateş yakmak, duman çıkarmak gibi, Kızılderililerde olduğu gibi güvercin salmak gibi, fakat hı hı, bu da var. Bu haberleşme sağlanır orada. Bundan dolayı ordu öyle yol boyu iltihaklarla büyür. Fakat buna rağmen ordu sefere çıktığı zaman yine ordunun bir tabii altyapısı var. Önemli bir altyapısı var. Subayıydı şeydi orada, o orduda. Beraberlerinde bir esnaf takımı götürürler. Normal esnaf arasında ordu esnafı vardır. Yani orduyla ticaret yapmasına izin verilmiş çok güvenilir esnaf vardır.
Yani şimdi orduyla yine ticari ilişki kuran, ordunun ihalelerine katılanlar
ordu müteahhitleri gibi. Eskiden de ordu esnafı vardı. Bunlar çizmecilerden tutun çadır bezcilere kadar gıda esnafı da var. Sefer sırasında bunlardan orduyla beraber sefere çıkma isteyenler gönüllü olarak orduyla beraber sefere çıkar. Ve yolda ordunun bütün ihtiyaçlarını karşılar.
Görevi savaşmak değil, savaşanların
ihtiyaçlarını karşılamaktır. Hı. İhtiyaçlarını karşılamaktır. Her türlü esnaftan böyle gönüllü gidenler vardır. Hı hı. Diyeceksiniz ki esnaf niye gönüllü gider? Çünkü savaşa gitmek esnafa tehlikeli olmakla beraber çok avantajlar sağlar.
Mesela?
Savaşa orta halli bir esnaf olarak gidip zengin dönenler vardır. Ganimeti ve orada tabii çok mesela bir çizme delindi. Orada çizme tamiriyle uğraşılmaz. Hemen yeni bir çizme temin edilir. Dolayısıyla bu karı fazla olur.
Peki bunu asker kendisi mi alır yoksa devlet mi?
Hayır, şimdi devletin o esnafla ilişki kuran görevlileri vardır.
Hı hı.
Bu görevliler bütün bu ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları tespit edip esnafla karşılıklı.
Orada bir sosyal düzen beraberinde
tabii,
gidiyor.
Tabii. Beraberinde gidiyor. Şehir gibi beraberinde gider. Şimdi böyle bir düzen kurulmuş. Dolayısıyla ordu gittiği yerde bir kere zaten böyle bir sıkıntı çekmez. Esnafı var. İkincisi, dedi ki posta Tatarlara haber götürüyor. O yol boyu bütün kadılara İşte şuraya sefer var diye haber gider. Kadı herkesin kafasında çağrıştırdığı, tedavi ettirdiği mahkemede dava dinleyen kimsedir. Hayır, kadı yalnızca dava dinlemez. Kadı bulunduğu kazanın aynı zamanda mülki amiridir. Aynı zamanda belediye başkanıdır. Orada oradan geçeceği
yani
zaman...
Yani hem vali hem belediye başkanı.
Evet, orada oradan geçeceği zaman nereden geçecek? Hangi yoldan geçecek? Hangi yol elverişlidir? Hangi yolda sıkıntı var, çamur var, bilmem ne var? Hangi köprüler elverişlidir, hangileri diye bunu önceden tamir eder, hazırlar. Ve orada kalacak mı, kalmayacak mı? Kalmasına göre onu yiyeceğini, nerede ne yiyeceğini temin eder. Oranın onlar esnafını ayarlar. Tabii kadı ayarlar. Hmm. Kadının adamları vardır. Onu ayarlar. Orada oraya geldiği zaman önceden her şeyin, tur rehberleri gibi, her şeyin önceden hazırlandığını
sanki
görür.
Bir, yani şimdiki benzetmeli bir otele gelmişsiniz.
Evet, otele
gibi.
Gittiniz, her şeyiniz hazırlanmış, odalarınız ayarlanmış, nerede ne yiyeceğiniz belliniz.
Yazacakları yerler de mi ayarlanır?
Çadırlar önceden, kurulur. Önceden zaten çadır mehterleri gider, ordunun çadır görevlileri biraz önden gider, çadırlar kurulur, ayarlanır. Herkesin kalacağı yerler bellidir. Mesela hamamcı esnafa gider, ordunun kaldığı yere hamam çadırları kurarlar. Mutlaka
nasıl
kurulur.
Nasıl bulunur sıcak
su? Bulurlar. Su temin edilir zaten. Su onu önceden kadı ayarlar. Su kenarında kalacakları yeri. Su temin edilir. Odunları var. Oduncu esnafı var. Hemen gittikleri yerde irtibatı kurarlar. Esnaf arasında bir de önceden zaten kontaklar vardır. Esnaf birbirlerini tanır ve bilirler. Yani oduncu esnafı, Filibe'deki oduncu esnafı, İstanbul'daki oduncu esnafının birbiriyle teması olur. Hiç görüşmeseler bile gittikleri zaman birbirlerinin muhatabıdır. Meslektaş dayanışması.
Yani bu şeyler vardır yani meslek kuruluşları. Tabii. Şimdiki.
Mesela eskiden gibi. Birbirlerinden mal aldıkları zaman parayla almazlardı. Çünkü mesela yolda para çalınabilir, bilmem ne olur. Poliçe sistemini geliştirmişti Osmanlılar. Yazıyor mesela Filibe'deki esnaflar odunu istiyor İstanbul'daki esnaf. Filibe'deki esnaf odunu gönderiyor. Karşılığında İstanbul'daki esnaf ona poliçe gönderiyor. Odunun karşılığı şu kadar alacak.
Nasıl paraya çevriliyor?
Filibe'deki esnaf da yağ istiyor İstanbul'dan. O yağ alıyor İstanbul'daki esnaf. O yağı gönderiyor.
Para karşılığı.
Takas yapıyorlar evet. Aa. O kadarlık yağ gönderiyor ona. Para karşılığı. O poliçenin karşılığı
yani
olarak.
Aynı zamanda bir konunun esnafı olan diyelim ki oduncu esnafı evet. Ama aynı zamanda ticaretin diğer alanlarından
tabii.
Da.
Mesela oduncu da eğer İstanbul'dan bir alacağı varsa aldırıyor. Değilse mesela yağ esnafı ona geliyor. Yani mesela yağ esnafının bağlantısı olmayabilir İstanbul'da ama oduncu esnafının vardır. Oduncu esnafına der ki bana İstanbul'dan yağ getirttir. Oduncu esnafı aracı olur İstanbul'dan yağ getirttirir. Kime? Kendi arkadaşına. O da oradaki yağ esnafından yağ alır. Filibe'ye yağ gönderilir.
Para da Filibe'de elde edilir.
Yağcı yağcıya parayı verir. Oduncu yağcıya parayı verir. Fakat iki oduncu aralarında o poliçelerle sak denirdi buna. Sonradan çek ismini aldı. Avrupalılar da bu usulü aldı. Uyguladılar. Çek, sak, Arapça sak. Taraflar tarafından hazırlanan resmi belge demektir. Sak, Arapça bir kelime.
Ve tabii çeke o dönüştür. Kişilerin dışında bir başka elde olmasının anlamı,
anlamı yoktur. Hayır. O ifade eder. İstanbul'da oduncu Mehmet Ağa. Borcudur o. Ama bir resmi borçtur bu. Bunu icap ederse başkasına verebilir. Bak benim Oduncu Mehmet Ağa'dan borcum var. Al bunun karşılığı sen ne yapıyorsan yap. Çek gibi yani. Oduncu Mehmet Ağa o adama o kadar borçludur. O ki Nur Efendi'ye gönderdiği çek onun elindedir. Ona yani ciro etme gibi bir. Onun tabii kendilerince belli usulleri var. Esnaf arasında adet olmuş usulleri var. Buna göre çok muazzam bir sistem kurulmuştur. Para göndermek çok son derece kolaydır. Bankaların, havalelerin, telgrafın olmadığı bir devirde. Son derece pratik çalışmalar yapıyor. Romanya'dan koyun geliyor mesela. Romanya'ya buradan mal gidiyor. Bulgaristan'dan buğday geliyor. Bunlar hep bu şekilde.
Çünkü coğrafya ne kadar büyükse tabii. O kadar farklı formüller, elbette. İşler formüller
tabii.
Bulmak zorunda.
Yemen'den sof geliyor mesela. Bir tür yünlü kumaş geliyor. Yani bunlar hep bir irtibatla. Mısır'a muazzam bir ticaret akışı var. Ve bu düzen kurulmuş. İşte o tımarlı sipahiler de emniyet sıbobudur. Onlar o Derbent denilen geçitlerdeki eşkıyanın en çok durduğu yer orasıdır. Orada beklerler. Her zaman nöbetleşe adamları durur. Ve oradan geçen yolcuların rahatça kimsenin ellemeden geçmesini sağlarlar. Ve çok güvenli yerlere vakıf kervansaraylar kurulmuştur. Yolcular burada kalırlar. Kervansarayları bu tımarlı sipahiler korur. Ha, buna rağmen yolcunun başına bir iş gelip de mal alınmışsa devlet bunu öder. O ki ben sizi koruyamadım.
Bir nevi sigorta
sistemi. Evet, ben sizi koruyayım. Eğer suçu varsa tımarlı sipahi cezalandırır. Ama devlet parayı öder. Ta Selçuklardan gelme bir gelenekte Osmanlılar'da da vardı. Derbent ağalığı.
Yani madem ki ben sana güvendim topraklarından evet. Geçtim.
Ben sana vergi veriyorum. Ben senin vatandaşınım. Sen benim devletimsin. Devlet emniyeti sağlamakla görevlidir.
Hayır ve sigorta sistemine ihtiyaç duymadı.
Hayır duymamış. Onun için sigorta yok. Devlet benim suçum diyor. Devlet benim suçum diyor. Ha yangın, sel. O yapacak bir şey yok. Devletin suçu değil. Ama devlet ben emniyeti sağlayamadım. O zaman ben senin malını öderim diyor. Zaten önceden o malın ne kadar olduğu bellidir. Yola çıkarken esnaf yol yazdırır. Şu kadar kumaş, şu kadar, şu günü ben şu yancıyı götürüyorum.
Şimdiki gümrük sistemi
evet yazdırır. Tabii gümrük vergisini de öder. Yani onun zekatı vardır. Zekat gümrük vergisi ama zekat. Devlet alır ama fakirlere dağıtır. Malın 1/40'ıdır o ticaret malını verir ve ona dair de bir belge verilir eline. Biz senden şu kadar malın olduğunu beyan ettin. 1/40'ını zekat olarak aldık. Kimse mesela onun gittiği yerde artık bir daha gümrük vergisi isteyemez. Gösterir o kağıdı. Bak ben İstanbul'dan çıktığımda nerede? Bunun vergisini ödedim. Ve bu belge aynı zamanda da bir sigorta poliçesi yerine geçer. Bunu gösterdiği zaman bak ben bunu vergisini ödedim. Çalındı. Nerede benim malım?
Tabii çok farklı bir sistem. Bir gün de bunu konuşalım. Bunu sosyal hayat derken biz hep evi ve ev çevresini konuşuyoruz ama ticaretteki sosyal hayatı.
İşte esnaf zaten orduyla gidiyor. Bulundukları yerde kadılara haber verilmiş. Esnaf ordu oraya gittiği zaman her şeyi hazır buluyor. Peki ordu seferde ne yer?
Ne yer?
Şimdi ordunun devamlı müteyakkız olması ve normal sulh zamanının üzerinde performans göstermesi beklenir. Onun için ordunun gıdasına çok dikkat edilirdi. Kumandanların ve padişahların emirlerinde hep var. Aman aman ordunun yemesinden kısmayın. Her türlü tasarrufu yapın ama ordunun yemesinden kısmayın. Yemezse çalışamaz. Bu işçi için de öyledir. Mesela eskiden iş yaptıran kimseler adeten öğlen yemeğini veya köylerde sabah ve öğlen yemeğini, iki yemeği işçiye yedirmek örftür. Ücretten sayılır bu. En güzel yemekleri yaparlardı. Canım ne olacak? İşçi değil mi? Basit bir yemek ver gitsin. Hayır.
Ama çalışacak o.
Çalışacak o sana çalışacak. Evet. İyi yerse, kalorili yerse sana çalışır. Daha iyi performans verir. Hatta Zekeriya peygamber için anlatılır. Birisi duvarcı işçisi olarak onu tutmuş. Çalışırken biraz da yemek getirmiş. Yemeğinden selamün aleyküm demiş. Zekeriya peygamber selamına mukabele etmemiş. Yemeği bitirdikten sonra aleyküm selam demiş. Adam tabii demiş ki niçin demiş benim selamımı zamanında almadın demiş bak. Ben senin selamını alsaydım. Buyur yemeğime ortak ol demem lazımdı. Halbuki ben filanca adamın işçisiyim. Duvarını tamir ediyorum. Bu bana getirdiği yemektir. Ben bunu sana ikram edersem bu benim performansıma tesir eder. Ve bana hak geçer. Ben bunu sana vermeye mezun değilim. Ama selamı alınca da vermek durumundayım. Bunu sana izah da edemem. Onun için almadım. Beni affet diyor. Bu kadar hassasiyet. Bu kadar hassasiyet var. İşte onun için yemeğine çok dikkat ediliyor. Fakat tabii ordunun yemesi bizim şimdiye kadar anlattığımız gibi alengirli değil. Orduya verilen yemek etli pilav ve zerdedir.
Her öğün böyle.
Evet, her öğün böyledir.
Hatta yani öğlen de böyledir,
evet,
akşam da böyledir.
Hep etli pilavdır. Hep etli pilavdır. Çünkü oralarda öyle kolay kolay başka yemekler hazırlamak mümkün değildir. Etli pilav en kolay yemektir. Etli pilav hazırlanır. Yanında hoşafı vardır. Üzüm hoşafı, kuru üzüm hoşafı vardır. Ve arkasından zerde.
Orada herhalde İstanbul'da da yani İstanbul'daki orduda
İstanbul'daki orduda bunu yiyorlar. Bunu yiyorlar. Buna ilave yemekler olduğunu da görüyoruz. Yeniçerilerin özellikle barış zamanında ama umumiyetle orduda verilen yemek etli pilavdır.
Peki nereden tedarik ediliyor? Bulunulan yerden mi? Yoksa hani bir orduyla birlikte sürü götürmeye kalksanız?
Hayır, mümkün değil ama orduyla beraber bir miktar sürü, bir miktar erzak götürülüyor giderken. Dedim ya yolda iltihaklar olacak ve yolda kalınacak. Kalınan yerden temin ediliyor. Ama o zamana kadar, kalınan yere kadar, konak yerine kadar veya olağanüstü durumlara nazar alınarak ordunun yanında her zaman bir ihtiyat erzağı bulunuyor. Fakat gittikleri yerdedir bunlar. Gittikleri yerde sürüsü de, pirinci de, her şey de temin ediliyor. Yağı da önceden haber gitti, kadılar onu ayarlıyorlar. Tabii ücreti mukabilinde bunların hiçbirisi müsaade değil. Fakat harbin çok şiddetli zamanlarında, yemek pişirilemediği zamanlar olmuş. O zaman da askere tirit verilmiş. Tirit et suyudur. İçine ekmeği doğrarlar ve yerler. Bu da son derece doyurucu ve kalorilidir. Evet, bir yemeğin yerini tutmaz ama bunları nereden öğreniyoruz? Çeşitli seyyahların seyahatname notlarından öğreniyoruz. Ve Busbek, Avusturya elçisi olarak Türkiye'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki Busbek, ordunun birkaç seferinde hazır bulunmuş ve ordunun nasıl yemek yediğini bize tarif ediyor. O yemek düzeni zaten harika. Binlerce kişi diyor, karşılıklı ince bir sofranın etrafında dizildiler diyor. İnce uzun sofralar kuruldu. Sofralara büyük büyük lengellerin içinde etli pilav getirildi. Yanlarında üzüm hoşafları vardı diyor. Yemeklerini yediler diyor. Zerdelerini yediler diyor. Zerde pirinçli, nişastalı bir tatlıdır. İçine hafif gül suyu konur, safran konur. Yediler diyor. Ondan sonra dualarını yapıp dağıldılar. Dikkatimi çeken şu oldu diyor. Hiçbir gürültü yoktu diyor. Yemekler elden ele diyor. Son derece süratli ve sessiz bir şekilde veriliyordu diyor. Sofrada hizmet edenler vardı diyor. Hizmet edenler diyor bir kuş gibi bir güvercin şeyiyle, zarafetiyle yemekleri diyor dağıttılar. Bir elden ele verilmesi gerekenler elden ele verildi. Bir sükunet için düşündüm bizim orduyu diyor böyle bir yemek yeme şeyi olsa diyor. Gürültüden orada durulmaz diyor. En ufak bir gürültü yok. Çıt, harpte üstelik. Çıt çıkarmadan yemekleri yediler. Ellerini yıkayıp dağıldılar diyor. Son ikinci posta. Son üçüncü posta artık ordunun sayıca çokluğuna göre. Ertesi günü dün ikinci posta olan birinci oluyor. Böyle böyle sırayla
döngü var.
Döngü var. Yani önce yiyor o yemeğini. Hı hı. Bu böyle bir düzen.
Yani kimsenin hakkı burada da kimseye geçmiyor. Yani ben hep en son yiyorum.
Evet, hayır, öyle bir şey yok.
Ya da bugün hizmet eden belki.
Ha, öyle tabii, hizmet de münavebeli. Bak ha, Buzpek'in anlattığına göre yemek için ayrı hizmetkarlar var. Yani askerlerin kendisi hizmet etmiyor. Hı. Fakat diyor belli bazı şeyleri eldenlere verdiklerine gördüm diyor. Muhtemelen ayrı hizmet eden gruplar vardı askerlere. Profesyonel asker, çünkü onu yemek, şimdiki gibi yemek şeyi yaptırtmıyor anladığım kadarıyla. Belki yaptırdığı da olmuştur. Bir de cephede diyor savaşın en şiddetli zamanında yemek pişiremiyordu. Adetmiş tirit yemeği verildi. Askerler bunu da yüzlere buruşturmadan, ya bu da verilir mi demeden yediler. Büyük bir iştahla yediler diyor. Hiç ekmeğe doğru.
Ama miktar da herhalde şimdi bizim yediğimiz gibi bir kasenin
değil,
içine konan
tabii ki,
bir
değil,
çorbadan.
Değil tabii ki. Askerlerin zaten cüsse itibariyle, kalori itibariyle ve alıştıkları bir gıda rejimi var. Hı-hı. Bu gıda rejimi onların normal bir insanın performansından çok daha fazlasını göstermesini, hı-hı, gerektiriyor. Hı-hı. Onun için onlara verilen yemek doyurucu, ona dikkat ediliyor. Hı-hı. Yani anladım ki ben şimdi mesela okullarda ve askeri yerlerde temin edilen kalori şeysi hesabı, hı-hı, eskiden Osmanlılar'da da yapılmış. Hı hı. Yani belli bir mukavemeti sağlayacak yemekler verilmiş.
Şimdi tabii düşünüldüğü zaman şimdiki yaşama biçimine göre bile birkaç kap yemek birden, evet, yeniyor bir öğle, hı, yemeğinde. O zaman belki daha da iri, evet, yarıydı insanlar bilemiyorum. Düşünce
doğru. Doğru. Ama işte o yemek de ona göre veriliyor. Hı hı. Eski insanlara bir sonda biz yetiştik. Oturdukları zaman 3-4 kişinin doyacağı yemekle doyuyordu. Hı hı. Yani ancak doyuyordu. Öyle alışmış. Ama ona göre de çalışıyordu. Veya genler ona göre çok çalışkan, çok gayretli, yoğun bir hayatı yaşayan insanların genleriyle bunlar, hı hı, genlenmiş. Evet, kendileri belki o kadar yoğun yaşamıyorlar ama bir geçiş dönemi bu. Hı hı. Ataları, babaları, dedeleri böyle kimselerin. Çocukları da aynı geni belki ve aynı kültürü yaşatıyor fakat kendisinde o hayat yok. İşte o hayatın olmaması aşırı kilolar, hı hı, tansiyon ve diğer hastalıkları beraberinde getirdi. Hı hı. Ha bir de şundan bahsediliyor. Mesela gittiler, bulunulan yerin üzümü meşhur. Hemen diyor orada esnafı oradan küfelerle üzüm satın alır ve, hı-hı, şeye ikram ederdi. Böyle ekstralar olurdu diyor.
Hı-hı. Bunun da parası mutlaka.
Parası ödeniyordu. Zaten tarihte pek çok hikayeler, evet, vardır. Yani o üzümü almış, şeyini, parasını bağlamış. Bunlar doğrudur.
Şimdi bu tabii şimdiki mantıkla çok anlamlı gelmiyor. Yani sana ait olan topraklardan geçiyorsun. O toprakların güvenliği için oradan geçerken gördüğün bir üzümü yemek için kendi paranı asıyorsun,
evet,
oraya.
Ama işte bu bir kültür bir. İkincisi işte dinin getirdiği bir kanaat yapısı. Yani başkasının mülküne dokunulmaz. Bir üzüm tanesi de olsa onundur, mülküdür. Adam ona emek vermiş, yetiştirmiş. Mülkiyet hakkı mukaddestir. Vergisini de vermiş. Bunun dışında devletin ondan vergi dışında alması, hiçbir şey alması layık değil. Ekinleri çiğnenenlerin ekinleri tazmin edilmiş. Kusura, hı-hı, bakmayın. Bu ordudur. Yani yapmasak iyiydi demişler. Hı-hı. Yani başkası yapsa belki ceza görür. Biz ekinlerinizi çiğnedik. Başka çaremiz yoktu.
Geçecek
ama parasını
yani
ödüyor. Hı-hı. Yani işte bu kadar olsun bir opsiyon var. Hı-hı. Yani ekini, bağı helak oldu adamın. Ama parası ödendi. Hı-hı. Tazmin edildi yani bu kadar. Hı-hı. Başka, hı-hı, yani kusura, bu kadar. O koca bir orduyu bir yerden bir yere sevk etmek kolay değil.
Çok disipline edilememesi de normal.
Ha, bir de tabii bu bir telakkidir. Ordu, devletin çok ehemmiyet verdiği bir telakkidir. Sultan II. Mahmut zamanında sefere çıkılacak, para yok. Vezirlerle müzakere ediyor Sultan II. Murat, özür dilerim. Sultan II. Murat, ne yapalım ne edelim. Vezirlerden birisi diyor ki, padişahım diyor, bu şehir halkında yani Bursa'da mübalağa ile mebzul mal vardır diyor. Yani çok zengindir buranın halkı. Onu şu veya bu şekilde toplamak mümkündür diyor. Şu veya bu şeklin iki izahı vardır. Bir vergi koyarak, iki müsaade ederek. Padişah buna çok celal
yani
ediyor.
Müsaade etmek, el koymak.
El koyacak. Hı-hı. Diyecek ben paraya ihtiyacım, el koyuyorum. Öbür de vergi, dolaylı yoldan. Bu, harf vergisi diyecek, toplayacak. Sultan II. Murat'ın tarihi bir cevabı var. Vezirim diyor, benim ordum harami ordusu mu diyor. Biz cihata gidiyoruz. Yani Allah yolunda harbe gidiyoruz.
Hı hı. Haramla fakat gidiyoruz.
Vasıtaları haram. Peki Allah böyle bir orduya nusreti, yani zaferi, refik, yani arkadaş yapar mı? Haramı toplamış, gitmiş, savaş yapıyor. Bana zafer ver ya Rabbi. Ne yüzle dua edecek? Onun için diyor, bu sözü ben senden duymamış olayım. Eğer diyor eski hizmetlerin olmasaydı, sen bu sözün cezasını çekerdin, hı, diyor. Yani ne demek bir vezir bunu nasıl padişaha teklif eder? Mübalağa ile mebzul. Yine Yavuz Sultan Selim için mesela Halep'te sıkıntıya düşüyor ordu. Diyorlar ki burada diyor zengin Yahudi tüccarlar var diyor. Öldü diyor. Ölenler var. Bunların terekelerine el koyalım diyor. Yani bıraktıkları mallara, varislerine gitmedi, miraslarına. Bir ver. Çok celalleniyor Yavuz Sultan Selim. Diyor ki Müzevir'e lanet, ölene rahmet diyor. Müzevir'e lanet.
Yani dedikodusunu
ölene yapalım. Rahmet. Yani sen bunu söylüyorsun, bir araştırmış gitmiş. Ölenler var, onların terekelerine el koyalım. Varislerine geçmeden çaktırmayı, yani kimse anlamaz. Devlet el koydu, müsaade etti. Demek ki bir şey var, bir yanlışlık yaptı derler demeye getiriyor. Yani kılıfına uyduralım diyor. Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah. Bilmiyoruz akıbeti ne oldu. Fakat çok şiddetle cevap veriyor. Yani bu ordunun, devletin hassasiyetidir. Evet, insana belki çok aşırı gelebilir ama semboller çok önemlidir.
Tabii o bir örnek. Evet. Hani balık baştan kokar derler
yani
ya.
Bu ordunun ne için gittiğini gösteriyor. Eğer öyle yapsa kimse ordunun ne için gittiğine inanmaz.
Belki de neden sınırların geriye çekildiğinin de açıklaması elbette, bu cümle elbette, arkasında tabii. saklı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Efendim, size güzel böyle sonrası diliyoruz. Hoşçakalın.